İyi günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programı ile yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Askeri Yargıtay Onursal üyesi Sayın Ali Fahir Kayacan Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Önce bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız seyircilerimiz açısından da? Zaten birçok kanalda sürekli sizi görüyoruz ama bir kere daha tanıtmış olalım.
Şimdi ben Askeri Yargıtay, Askeri Hakimlik tabii yaptım değişik kademelerde. Uzun seneler. Ondan sonra Askeri Yargıtay 1998 yılından itibaren Askeri Yargıtay üyesi olarak seçildim.
Evet.
Daha önceden 95 yılından 98 arasında da Askeri Yargıtay'da savcı olarak görev yaptım. 98 yılından itibaren de Askeri Yargıtay üyeliğine normal yasa gereği yapılan seçim üzerine seçildim.
Hakimlik döneminizde de hep böyle sıkı yönetimde değil mi görev yaptınız
tabii,
bildiğim
toplam
kadarıyla?
Evet. Ankara ve Diyarbakır olarak 14 sene terör davalarında.
Çok uzun terör, bir zaman,
terör,
çok
terör,
ciddi bir
hep, evet, yani genelde değil, hepsi terör davalarıydı.
Evet.
Değişik. PKK terör örgütü de dahil olmak üzere Diyarbakır'da 14 sene onlarla geçti benim hakimlik hayatımı. 98'de Askeri Yargıtay üyesi seçildikten sonra 2000 yılında da aynı zamanda daire üyeliği yanında Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği görevinde yürüttüm. Daha sonra da 2001 Temmuz Nisan ayında kendi isteğimle kürsüden
diğer tarafına
yukarıda görev yaptığım kürsüden savunma makamından kürsü nasıl görünüyor? Bir de onu izlemek için açıkçası.
Diğer tarafına geçtiniz.
Yani ben özellikle yaşımdan önce ayrıldım. 9 sene daha görev yapabilirdim çünkü.
Evet, bayağı erken ayrılmışsınız
tabii,
aslında değil mi? Evet.
Tabii yani avukatlık yapmak için ama avukatlığı hani herhangi bir maddi katkı anlamında değil.
Evet.
Kürsü görevini yapan bir kişi olarak kürsünün daha altta oturan avukat savunma makamı yönünden kürsü nasıl görünüyor? En azından onu da gözlemlemek için yaptım. Ve tabii avukatlığı ancak yine hakim gözüyle hep yaptım. Yani bunu atamadım içimden hiçbir zaman.
Hı hı.
Yani bir dosya önüme avukat olarak incelediğim dosyada siz de tanışıklığımızdan bilirsiniz.
Evet.
Görüşlerim, beyanat şeylerim hep öyle olmuştur benim. Hakim gibi bakarım ben.
Evet. Bu da bir avantajdır herhalde.
Hayır yani hani diğer meslektaşlarım yanlış anlamasınlar avukatlık. Hakim gözüyle bakıyorum ben olaya. Yani avukatım fakat dosyayı hakim gibi inceliyorum.
Bu da sizin aslında öngörünüzü değil mi artıracak bir
yani
avantaj.
Daha doğrusu şöyle oluyor. Hakim gözüyle baktığım için dosyanın gösterdiği deliller, içindeki deliller dışında başka bir dosya neyi gösteriyorsa hakim olarak
onu görüyorum.
Ben karar verecek olsam hakim olarak bu dosyada nasıl karar verirdim gözüyle bakıyorum ben. Dolayısıyla da avukat görüşümde hep o doğrultuda oluyor. Avukat olarak yaptığım hukuki yardımlar gerçekçi hukuki yardım yapıyorum ben. Yani hayali olmayacak hani bu kurtarırız veya şunu şöyle yaparız. Hayır neyse o dosya ben olduğu gibi kişiye anlatırım. Yani durumu kötüyse de anlatırım. İşte avukatlığı böyle yapıyorum. Ben böyle avukatlık yapmak için ayrıldım zaten.
Evet, iyi.
Yani ekonomik geçim, avukatlığı geçim vasıtası olarak kullanmak amacıyla değil.
Tabii.
Avukatlığı profesyonel avukatlık yapıyoruz ama aynı zamanda yani hobi gibi yapmak için.
Evet. Ama hukuku seviyorsunuz değil mi?
Tabii, çok sevdiğiniz
anlaşılıyor.
Yani isteyerek girdim tabii.
Evet.
Tabii isteyerek girdim.
Ankara Hukuk mu? İstanbul.
Ben Ankara Hukuk 74 1974 mezunuyum.
Evet. Peki artık yavaş yavaş programımıza başlayabiliriz. Ben belki klasik bir soru olacak Ali Fahir Bey ama yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ne olursa olsun tabii ki çok önemli bir konu olduğu için sık sık vurgulanması, üzerine durulması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili görüşlerinizle başlayabilir miyiz?
Şimdi Aylin Hanım tabii yargının tarafsızlığı, bağımsızlığının hitap ettiği iki kesim var. Yargının tarafsızlığı yargılanan kişiler için bir güvencedir. Aslında onun için konulmuştur.
Doğru.
Yargının bağımsızlığı ilk nazarda hakimleri korumak için konulmuş kurallar bütünü gibi, dizisi gibi görülebilir. Fakat aslında o da yargılananları korumak içindir.
Evet.
Düşünelim ki, şöyle düşünelim, kendimizden örnek verelim. Siz bir tarafa bağımlı bir yargıç tarafından yargılanmayı ister misiniz? İstemeyiz hiçbirimiz.
Tabii.
Dolayısıyla bu bizim menfaatimizde. Şöyle algılanıyor. Hakimin bağımsızlığı hakime tanınmış bir ayrıcalıkmış.
Hayır, ama doğru söylüyorsunuz tabii.
Değil aslında. Hı-hı. Yasalarda ilk nazarda hakimlerin korunması gibi hani gör. Ama orada korunan aslında hakim değildir. Korunmak Hı-hı. istenen daha doğrusu.
Evet.
Hakimin yargıladığı kişilere karşı hakimin hiçbir tarafa bağımlı olmamasını sağlayıp hakimin özgürce, cesurca ve vicdanına göre karar verilmesini sağlamak içindir yapılıyor. Önce bir kere bunu bir iyi tespit etmek lazım. Çünkü bazı çevreler hakim bağımsızlığını hakimin başına buyrukluğu gibi algılıyorlar.
Yani evet.
Öyle de, hayır öyle değildir. Aslında hakim kadar denetime tabi meslek grubu çok azdır.
Ve
çok,
olmalı da ama değil çok, mi zaten?
Tabii ona evet. da geleceğim. Yani aslında çok ilginçtir. Hı hı. Hakim çok bağımlıdır o anlamda. Denetim anlamında.
Denetim anlamında zaten bu evet.
Biliyorsunuz ki her hakimin verdiği karar bir başka hakimin denetimine tabi.
Doğru.
İlk derece mahkemesi ise itiraz yoluyla yan evet. mahkemelere veya bir üst mahkemelere, temyiz yoluyla da Yargıtay veya
Danıştay. Üst yargı yolları hep açık değil mi? Evet.
Aslında hakimin her kararı denetime tabidir. Bütün kararlarda ya itiraz yolu veya temyiz yolu zaten yasalarda yazar. Dolayısıyla hakim devamlı gözetim altındadır aslında. Serbest değildir, gerçekten serbest değildir. Hakimin takdir hakkı dediğimiz olgular vardır bazı böyle onlar dile getirilir. Hakimin takdir hakkı da bir tanedir aslında, bir konudadır. Takdiri indirim sebebi dediğimiz hani
evet. işte
ihal başka evet. sebeplerden evet. dolayı ceza.
O da yine sanık lehine mi olmuş olur?
1/6 tabii tabii. Bunun dışında hakimin öyle takdir hakkı falan da yoktur. Yani hı. hakim şunu diyemez. Delil yok ama ben vicdanen kaniyim suçluluğuna onun için mahkumiyet veriyorum diyemez hakim.
Evet.
Ben takdirim benim bu yönde. Yok böyle bir şey. Hakim yasalarla bağlıdır. Dosya usul yasasıyla ve ceza hukukunun genel prensipleriyle bağlıdır. Takdir hakkı dediğimiz o takdir hakkı dahi hani evet. o indirim sebebi bile o da laüsel yani çok böyle çok serbestliğe dayalı değildir. Yargıtay'ın bu konuda yerleşmiş kararları vardır. Takdir hakkının dahi dosya ile uyumlu olması diyor.
Evet.
Yani
evet.
somut sanığın kişiliğiyle ilgili veya hı. fiille ilgili somut gerekçeler ortaya koyacaksın. Hakim hakim diyor. Öyle ben böyle istedim değil. Hı. Yani veya
yani niye, vicdani kanaatin neye göre?
Niye onu, uygulamadın? Evet 1/6'yı evet. mesela. Ha, niye uygulamadın? Uygulamadım. Uygulamadığının gerekçesini göstereceksin diyor. Yerine geldi uyguladığının gerekçesini.
Uygulamadığının da gerekçesini göstereceksin.
Evet. Öyle tabii tabii, tabii evet. bakınız. Evet. Nedir yani hani 1/6'yı mesela. Evet. İhal. Evet. Takdiri indirim sebebi veya başka hatta şöyle yazarlar. Cezada başkaca arttırım ve indirim sebebi görülmediğinden takdiren yer olmadığına.
Evet.
Der hı. mesela 1/6 falan da indirmez. Evet. Temyiz üzerine Yargıtay hep der.
Bu kısmı da incelemeden geçiriliyor mu temyiz?
Tabii. Evet. Tabii. Hı. Yargıtay incelemeleri 5 aşamadan yapılır. Usul.
Evet.
Usul kurallarına tabii, uygunluk.
Tabii. Esas.
Sübut dediğimiz hı. esas şöyledir. Şimdi o esas hı. bölümlere ayrılır aslında. Hı. Sübut dediğimiz yani eylemle sanık arasında ilişki var mı? Yani sanık bu eylemi yapmış mı?
Evet.
Hani daha basit anlamda. Usul, sübut, vasıf. Peki yapmışsa eylemi yaptı.
Evet.
Peki eylem suç oluyor mu? Hmm. Bazen eylemi yapmışsınızdır.
Evet.
Sadece bir ahlak kuralını ihlal etmişsinizdir. Ceza kanunu suç değildir.
Evet.
Mesela evet. daha önce mesela erkeğin zinası suçtu.
Evet.
Ama şimdi değil.
Doğru.
Yani onun hmm. gibi. Oluyorsa suç hangi suçu oluşturur? Bazen bir sürü tartışmalar çıkıyor. Şu eylem şu suçu mu oluşturur bu suçu mu? Usul, sübut, vasıf denir. Onu inceler Yargıtay. Ondan sonra peki o su ceza uygulamasına geldi. 3 seneden 10 seneye kadar ceza diyor kanunda.
Evet.
Hakim arasını uyguluyor işte o gerekçesini göstererek. O uygulamada hatası var mı hakimin? Takdirleri yerinde mi? Hmm. Neden alttan verdi veya neden üstten verdi cezayı? Onun gerekçelerini gösterecek. Hakimin ağzından çıkan, karara dökülen her bir cümlesinin gerekçesini göstermek zorundadır. Onun için bağımlıdır.
Bağımlı diyorum,
hakim. Yani hakim aslında çok evet. bağımlıdır. Doktor evet. o kadar bağımlı değildir.
Evet.
Usul, sübut, vasıf, uygulama bunu da yapar Yargıtay. Evet. Ondan sonra takdir dediğimiz işte ihal indirimi yaptı mı yapmadı mı bunları hı. denetler Yargıtay. 5 tane aşamadan geçer Yargıtay. Şimdi dolayısıyla mahkemenin hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı sonuçta yargılanan kişiler için bir teminattır. Bir kere, önce bir kere bunu bu tespiti. Peki bağımsızlık ve tarafsızlık yani nasıl sağlanmalı aslında işte sorun burada. Zaten bizim ülkemizde de en büyük şey bu.
Yani teoride tamam ama değil mi pratik kısmı?
Şimdi tabii işte bir kere her şeyden önce sonuç yine o hakimlik, yargı görevini yapan diyelim. Hakim için düşünmeyelim tabii bunun savcısı da var çünkü.
Tabii.
Yargı görevini yapan yargı görevlisinin kişiliğiyle ilgili doğrudan ilgili bir konudur bu. Kişiliğin karakteri yüksekse en teminatsız yasalarda bile kendisini bağımsız hisseder.
Doğru. Bak, doğru, evet. Çok doğru söylüyorsunuz.
Yani cesursa, alakalı olması, yani cesur, karakter yüksekliği derken hepsini kastediyorum ben. Hı-hı. Cesur, düzgün, ahlaklı bir karakterli, hak, adalet duygusunu içinde benimsemiş bir insan olarak önce ise onun yaptığı yargıçlık veya savcılıkta en teminatsız yasalar olsa bile, yani teminat anlamında yasal teminatlar zayıf olsa bile hakim yine kendisini vicdanıyla bağımlı hisseder ve vicdanına göre karar verir. Dolayısıyla tamamen kişiye bağlı bir şeydir öncelikle.
Evet.
Ama hakimlik ve yani yargı görevi kahramanlıkla yürütülmez. Her kişi kahraman olmayabilir. Doğru. Aynı cesareti gösteremeyebilir. İşte yasalarda bunun için bu bağımsızlık hükümleri çok sıkı şekilde getirilmiştir.
Evet.
Yani şimdi ben çok cesur bir hakim olurum. Hiç kimseden korkmam.
Evet.
Teminatlarım az olmasına rağmen kimsenin işine gelmeyecek kararları verebilirim. Ama başka bir hakim o cesareti gösteremeyebilir.
Doğru.
Değişik nedenlerden gösteremeyebilir. Tayin korkusundan gösteremeyebilir. Başka nedenlerden gösteremeyebilir.
Tabii.
Onun için bağımsızlığı getirmiş yasalar. Bağımsızlık. Bağımsızlığın şeyi hiçbir siyasi erke tabi olmaması. Yargıçın atama, yükselme ve ceza işlemlerinin bağımsız bir kurulca, ki buna hani Türkiye'de yüksek hakimler savcılar yüksek kurulu kurul tarafından denetlenmesi ve yerine getirilmesi. Bağımsızlık ancak böyle sağlanabiliyor. Şimdi şöyle düşünelim, aynı şekilde hiç kimse istemez. Yani bağımsız işte hep yargılanan kişilere yöneliktir demek istediğim.
Evet.
Siz hiç ister misiniz? Bir ülke düşünün. Bir ülkenin rejimi ne olursa olsun o ülkenin siyasal iktidarı, ister adına kral diyelim, ister padişah, ister herhangi bir şey, devlet başkanı veya başbakan, yani rejimine göre.
Evet.
O kişi tarafından, atanmış bir hakim tarafından hükümete yönelik bir veya iktidara yönelik bir, sizin eleştirinizden dolayı yargılandığınız bir davada, hı-hı, o kişi tarafından atanmış bir hakim tarafından yargılanmak istemezsiniz.
Evet.
Dolayısıyla bağımsızlık işte hep geliyor yargılanan, muhatap olan kişilerin menfaatini korumaya.
Evet. Yani eşit mesafede olması gerekiyor
gayet
değil mi?
Herkes, önce hayır. Evet. İşte o tarafsızlık.
Tarafsız.
Ben bağımsızlığı ifade. Önce bağımsızlık, ataması bağımsız.
Evet.
Hiçbir etki altında kalmayan bir kurul tarafından yapılmış olması. İşte genelde dünya rejimlerinde, yani bu tabii Avrupa ülkelerini biz genelde örnek gösteriyoruz. Kara Avrupa'sında değişik sistemler var ama genelde ağırlıklı görüş, yargı mensuplarının atamasında yargı ağırlıklı kişilerden oluşan kurullarca karar veriliyor. Bunun adına hakimler, savcılar, yüksek kurulu dersiniz, daha başka bir isim verirsiniz. Bunlar önemli değil, isim önemli değil.
Tabii.
Ama genelde o
görev
camianın, o camianın kişilerinden oluşuyor, yani oluşması. Ve zaten yüksek mahkemeler de yine o şekilde seçim oluyor. Yüksek Yargıtay seçimleri de. Tarafsızlık ise bambaşka bir konu. Tarafsızlık. Şimdi hakim, yargı görevini yapan kişi her şeyden önce bir insandır. İnsan olması dolayısıyla değişik mensubiyetleri vardır.
Evet. Dünya görüşü vardır.
Mensubiyet.
Evet, doğru, şimdi, tabii.
Mensubiyet nelerdir? Bir ırka mensuptur önce,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Yani bu ayıp bir şey değil.
Tabii
yani,
ki. Ya, etnik kökeni vardır doğal olarak.
Mutlaka var.
Tabii.
İşte Amerika'da işte beyaz, siyah, neyse. Din var.
Doğru.
İşte dinin içinde alt versiyonları, mezhepler, şunlar, tarikatlar, şunlar, bunlar. Ondan sonra yöre var. Yani coğrafi bölgelerle ilgili işte şuralı buralı. Hani değişik mensubiyetleri
doğru,
var.
Doğru. Hemşericilik. Çok şey var.
Cinsiyet var.
Hı hı. Evet.
Yani erkek bayan olması.
Tabii.
Ve hatta bir camiaya mensup olabilir. Değişik camialar. Evet. Camiadan kastım, bunun adı önemli değil.
Evet.
Tarikattır, şudur, evet, budur. Değişik, Türkiye'de son zamanlarda başka, evet, şekilde adlandırılıyor. İşte hakim karar verirken bütün o mensubiyetlerini bastıran kişidir. Bastırabilen kişidir.
Evet.
Eğer bunu bastırabiliyorsa hakimdir.
Çok doğru.
Bastıramıyorsa sıfatı hakimdir sadece.
Çok doğru.
Sıfatının hakim olması bir insanın gerçek hakim olmasını kabul etmeye yetmiyor.
Peki bu nasıl sağlanacak?
Hah, işte evet, mesele burada zaten. İşte zaten sorun burada.
Evet.
Eğer bir hakim kararına muhatap olan kişilerle daha sonra en ağır kararlarına muhatap olan kişi ama bakın. Yani evet, karar derken eğer ceza hakimi ise mahkumiyet kararı verdiği kişiler.
Evet.
İle daha sonra alnı açık şekilde oturup konuşabiliyorsa.
Buna bence siz iyi bir örneksiniz.
Yemek yiyebiliyorsa.
Evet, evet.
İşte bunu sağlamış demektir o hakim.
O zaman hemen yeri gelmişken sizden de örnek verelim mi? Yani sizin, ben biliyorum geçmişte ben, idam cezası verdiğiniz ben, insanlar
şimdi
var
efendim,
çünkü.
Ben şu anda şimdi ben bir kere önce şunu söyleyeyim.
Evet.
İmzam bulunan kararların her zaman arkasındayım dedim ben. Ben bunu burada söylemiyorum. Ben bunu resmi olarak söyledim. Resmi. Televizyonda, evet, da değil. Yani televizyon programı ayrı. Hı. Anayasanın referandum sonuçları oldu. 2010'daki evet, değişiklik sonunda. Resmi gazetede yayınlandı.
Evet.
Ben hemen kendim hakkında suç duyurusunda bulundum. Türkiye'de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan bir hakim düşünün.
Evet.
Ben gittim Ankara Cumhuriyet Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına kendim hakkında suç duyurusunda bulundum ben. Ne suç duyurusu? Dedim ki suç duyurusunda. Efendim dedim, 12 Eylül, ben 12 Eylül'den önce geldim aslında göreve de.
Evet.
12 Eylül nedir? Bir askeri darbedir,
darbe,
değil mi?
Tabii.
Ha, suç mu? Suç.
Tabii.
Ne suçu? 146. Hayır. madde o zaman ki ceza kanununa göre. Bize de diyorlar ki, yani ben ve benim gibi bazı, yani birçok kişiye, cuntanın hakimi, darbenin hakimi diyorlar. Ha, o zaman biz de bu darbeye yapanlara yardım etmiş oluyoruz.
Evet.
Biz de dedim 146 taksim 3. fıkrası var onun. Bizim de şeyimiz oraya giriyor o zaman. Benim, evet, hakkımda bu maddeden soruşturma yapın dedim.
Ha, çok enteresan. Evet. Onu bilmiyordum. Evet.
Tabii tabii. Evet. Basına yansıdı bu. Ondan sonra da televizyonda da söyledim ben. Ankara Cumhuriyet Özel Yetkili Başsavcılığına. Çünkü o suçlara o bakıyor.
Evet.
Savcı bile şaşırdı hatta. Alma, ya bu ilk defa olacak. Dedim kanunda şikayetçinin kim olacağına dair bir açıklık yok. Yani kimsenin kendisini şikayet edemeyeceğine evet, diye bir yasak yok, yok dedim savcı bey. Almak zorundasın. Aldın numarayı. Ben ondan sonra televizyondan ilan yaptım. Dosyanın numarası şu dedim. Benim verdiğim kararların dilekçede de yazdım ben. Numaralarını evet, da yazdım. Nerede olduğunu da yazdım dosyaları. Kurul oluşturalım dedim. O olayın muhatapları da gelsin. Ben de olayım. Hadi orada şimdi ceza...
Bu kadar kendinizden eminiz yani.
Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlarından bir evet, heyet oluşturalım.
Evet.
Dosyayı incelesinler. Orada bakalım öyle suçsuz yere kimseye ceza verilmiş mi verilmemiş mi? Bak bakalım hadi ben her şeye razıyım dedim. Dosyanın numarasını da verdim. Geçmişiyle yüzleşmek isteyen varsa dedim. Gelsin buyursun dedim. İşte buyur ben buyurun evet, dedim. Kimse gelmedi.
Bravo çok büyük bir cesaret tabii aynı zamanda. Ya, ama kendinize hayır, güvendiğinizin ama göstergesi.
Işte ben şimdi
kararlarınıza
o kişilerle de oturup konuşuyorum. Niye onlar yani eğer bir suç işlediyse yani eğer değil bir hükmü verdik zaten suç işlediğine karar verdiğimiz
tabii,
için verdik zaten.
Tabii.
Onlar biliyorlar ne yaptıklarını.
Evet.
Hani bunları onlar için söylemiyorum. Onlar tabii, geçmişte o şartlar içinde
evet,
gençliğin verdiği şeylerle şunu yaptı bunu yaptı neyse yasada biz de yasayı uygulamışızdır
tabii,
sadece bu kadar.
Evet.
Biz ne onları tanırız ne onlarla bir husumetimiz olmuştur kişilerle. PKK şu anda işte devletin yetkili kişilerinin hani Oslo'da falan görüştükleri veya diğer o Mustafa Karasu falan onlar benim sanığımdı daha önce. Biz onlara da ceza verdik.
Evet.
Yani benim bulunduğum heyet 93'te karar dosya bitti en son. Cezalarını çektiler. O zaman tutuklulardı çünkü.
Evet.
Mustafa Karasu falan diğerleri. Dışarı işte çıktılar cezalarını çektiler onlar. Cezalar da müebbet falandı. Bazılarında idamdı ama tabii idam 20 seneye indi. Müebbetler 15 seneye indiği için çıktı onlar da.
Evet.
İşte neyse yine örgüte katılmışlar. İşte devam etmişler faaliyetlerine. Onlar bile bilir yani neyse uyguladığımızı bilirler. Yani evet. Ben ne onu tanırım ne o beni tanır. Demek istediğim işte hakim kişiye şunu yargıladığı kişiye şunu hissettirmeli hakim. Karar hatta bakınız kasti şeyler hariç onları söylemiyorum tabii ki. Hukuki yanılgı da içerebilir karar. Bakınız. Evet. Bakınız. Hukuki yanılgı diyorum ama.
Zaten pardon yani, Yargıtay'dan bu kadar dosyanın gözürüp
Yargıtay'dan geçti gelmesi, zaten.
Hayır dönüp gelmesi de zaten hukuki yanılgının ifadesi değil midir?
Varsayalım ki Yargıtay aşamasında da hani. Varsayalım ben evet. Bunu söylüyorum. Yargılanan kişiye şunu hissettirmeniz lazım. Benim hakimim
evet.
Bana karşı bir husumetle vermedi bu kararı.
Evet.
Yani
bunu verebiliyorsanız diyorsunuz. Bu hissi verebiliyorsanız.
O hissi verebilmek hakim olarak.
Evet çok güzel.
Onu.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Bence bir hakim için en büyük hazine budur.
Doğru.
İşte.
Katılıyorum
yani,
kesinlikle.
Hani şimdi işte mensubiyeti bastırmak böyle olur. Doğru. Yani hani o bütün o mensubiyetler.
Tabii.
Yani şimdi mesela ben Diyarbakır'da ana PKK davasını işte en son bitirdik. Varsayalım ki PKK örgütü ki 91 en şiddetli zamanları benim ailemden birisini de öldürmüş olabilirdi.
Doğru.
İnanın benim için hiçbir şey fark etmezdi o sanıkların konumu.
İşte bunu söyleyebilmek değil
yani
mi?
Yani benim evet. için
bütün
ben
üstünde,
dosyayı evet. o anda dosyayla baş başa kaldığı zaman hakim
evet.
dosya sen ve Allah. Hı hı. Ve vicdanın. Doğru, bu doğru, kadar. Doğru, sen derken güzel. O vicdandır zaten.
Tabii.
Onunla baş başa kalacaksın. O kadar.
Çok güzel ifade
Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Evet, i̇şte evet. mensubiyetlerin bastırmasından ben bunu ifade ediyorum. Yani hiçbir şey düşünmeyeceksiniz o anda. O PKK'lıymış, o Kürtmüş, onların arkadaşları veya mensup olduğu örgüt, işte benim yakınım falanı vurdu, öldürdü, şunu şöyle yaptı. Zaten o zaman hakimlik yapamazsınız.
Doğru.
Yani bu mümkün değil. Bir herhangi bir, o zaman biz aynı şeyde olursak yani o düşüncede olursak o zaman kendi ideolojisi doğrultusunda kinle adam öldüren örgütlerden insanlardan hiçbir farkı
güzel
kalmaz
ifade
hakimin.
Ettiniz, haklısınız.
Hakim işte bunu işte şu camiaya mensup.
Evet.
İşte rengi mesela bir bayan hakimsiniz.
Evet.
Bir boşanma davası var. Şimdi bunlar da yaşanıyor çünkü. Hı hı. Bazı durumlarda bize müvekkillerimiz söylüyorlar boşanma davası biz bayanın avukatlığını yapıyoruz bayan diyor ki hakim bayanmış efendim diyor şimdi o zannediyor
seviniyor.
Ki bayan seviniyor ben tabi söylüyorum evet. hanımefendi hiçbir şey fark etmez diyorum
evet.
yani o zannediyor ki şimdi öyle düşünüyor yani bayan bayanı tutar
evet.
Ya,
evet.
olmaz diyorum
evet,
yani, zaten yapmaması lazım
tabii.
yani hani zaten öyle de bir şey ben şimdiye kadar hiç rastlamadım. Hani hiç şey yapmadılar. Yeri gelir bayanı da haksız bulabilir. Yani evet. hani yani işte hakimlikteki o mensubiyetlerden kastım bunlar. Bunu evet. bastıracaksınız Aydın Hanım.
Evet.
Hiçbir şeyle şeyiniz kalmayacak. Daha doğrusu dosya sen hakim olarak ve vicdanını temsil eden, vicdan ve inancını temsil eden Allah bir cam fanus içinde kalacaksınız.
Ne güzel.
Bakınız,
çok güzel ifade.
Hani hava evet. hava geçirmez derler
evet,
ya.
Evet, evet.
Hakim.
İşte bunu yapabilmek olay
işte
değil mi?
İşte bu
çok
vaziyette
güzel.
Olacaksınız.
Çok doğru.
Ve o anda masada böyle cam bir fanus olacak. Hava geçmeyecek hani dediğim.
Çok güzel.
Hiç evet. dışarıdan hiçbir şey
etki
olmayacak. Etki olmayacak.
Evet.
Dışarıdaki hiçbir rüzgar size içeriye girmeyecek. İşte bunu yapabiliyorsan hakimsin. Yapamıyorsan sıfatına hakim sadece. Evet. Ve ben bunu Yargıtay'da da söyledim. Yargıtay üyelerine de söyledim bakın.
Evet.
Bir davada. Hı hı. Aynen böyle söyledim ben. Bunları söyledim. Bir camiaya mensup olabilir dedim insan hakim dedim. Ama dedim bunu bastırabilmek önemli olan dedim.
Tabii.
Şimdi peki bu Türkiye'de son zamanlarda böyle oldu mu? Hı hı. Ne yazık ki olmadı. İşte bu da beni bir hukukçu olarak üzüyor tabii.
Evet.
Buna neden olmamak lazım yargıçların. Bunu yine bakınız her mesleğe en büyük kötülüğü o meslek mensupları yapar. Şimdi siyasal iktidar için yani şimdi genel konuşuyorum ben
evet.
siyasal
iktidarlar için.
Diyelim, tabii. Şöyledir, böyledir. Yani hiç önemli değil. İşte Suriye ülkesini ele alalım. Yani öyle düşünelim hı. veya başka bir ülkeyi. Eğer yargı mensupları hepsi yani yek vücut halinde dirençli, vicdanlarıyla karar o siyasal iktidar veya o rejim, işte yetkili kimse diyelim adı neyse veya orayı, hiçbir şey yapamaz. Yani önemli olan
evet.
yine hakimin kendi kişiliği. Tabii. Dolayısıyla şimdi burada hani siyasal iktidarlar veya şeyler suçlanıyor ya, tabii ki o şimdi hani ilk başta sorumluluk onlarda oluyor ama sonuçta yine o yargı mensuplarının onların dümenine, suyuna gidip gitmemesine göre değişiyor bu.
Evet.
Gitmediği takdirde yine yargı kendi şeyinde yapar. Yani dışarıdan görüldüğü kadar basit değildir yargı üzerinde şey yapmak.
Etki.
Yargı tabii. Yargıç dirayetliyse, cesursa
evet.
Hiç kimse bir şey yapamaz.
Tabii haklısınız bütün bu söylediklerinizde ama zaman zaman rastlanan olumsuz örnekler de maalesef halkın şimdi, adalete olan güven duygusunu işte, zedelemiyor demek yanlış
işte
olur.
Ama neden evet. oluyor efendim şimdi Aydın Hanım, bak neden oluyor? Şimdi birkaç nedeni var.
Evet.
Son senelerden geçmişi de var. Yargıda epey sorun var çünkü. Şimdi birisi oluyor, bir dava oluyor. O davaya bakan hakim yargılanan sanıklarla ilgili olarak, sanık veya sanıklarla ilgili olarak ön yargıya sahip önceden.
Tabii.
Mesela.
Evet.
Bu kötü diyor. Evet, daha kafasında.
En sık rastlanan sorunlardan bir tanesi,
zaten
problemlerden biri bu değil mi?
Şimdi, evet. Bu kötü diyor yani. Bu, evet. bu böyle bir insan.
Bu böyle hissediyor
makbul
zaten.
Bir insan
evet,
değil.
Evet.
Şimdi ilk başta zaten olaya öyle girdiğiniz evet. zaman, baktığınız zaman.
Doğru.
Ondan sonra karar tabii, onun verdiği karar hı-hı. sağlıklı olmuyor. Ha bu ilk derece mahkemelerinde olduğunu varsayalım. Denilebilir ki tamam, hatalar oluyor. Onlar düzeltiliyor Yargıtay'da, bunun temizi var. İşte ama ne yazık ki o hatalar Yargıtay'da da devam ediyor bazen.
Evet.
Yani ben bunun örneklerini bu evet. avukatlık mesleğinde çok gördüm. Hı-hı. Çok gördüm. Orada da devam ediyor. Bu sefer ne oluyor? İşte bakın şimdi son bir tasarı hazırlanıyormuş. Yeni bizim ülkemiz gündem yani, eğer şeyse. İşte Yargıtay'da şu kadar daire kurulacak.
Evet, evet,
Danıştay'da
evet.
şu kadar evet. daire kurulacak. Şöyle olacak işte. Hatta HSYK belirleyecek davaları, hangi tip davalara, hangi mahkemelere bakacaklarını falan. Şimdi bunlar hep neden oluyor? İşte o yargının içindeki o sorunlu uygulamalardan kaynaklanıyor.
Çözüm aranıyor, öyle mi?
Yani çözüm aranıyor. Şimdi bazen çözüm aranırken ifrata gidiliyor Aylin Hanım. Bizim evet. ülkenin en büyük sorunu bu. Hı hı. Bakınız, çözüm bazen iyi niyetle aranıyor. Evet. Veya altında bir şey aramayalım her şeyin diye. Evet. Hani insanlarda ön yargı, şimdi biz ön yargı yapmayalım dediğimiz zaman ele bir hukukçu olarak evet. o zaman başkaları için de hemen ön yargılı olmamak lazım.
Evet.
Onu bu düzenlemeyi getiriyor ama mutlaka arkasında bir şey vardır diye düşünmeyelim.
Evet.
İyi niyetli kabul edelim. Fakat bazen ifrat oluyor o şeylerde.
Doğru.
İşte mesela bu HSYK yapısıyla ilgili. Evet.
Aslında HSYK. Ben ona da girmek istiyordum. İsterseniz
tabii,
biraz ondan bahsedelim.
Tabii.
Son düzenlemeler, HSYK'nın yapısı birkaç kere değişti. Bunlarla ilgili düşünceleriniz.
Şimdi bakınız, HSYK'nın eski yapısı vardı.
Evet.
7 kişi zamanında.
Evet.
İşte ikisi bakan müsteşardı zaten. 5'i de yüksek yargı organı üyelerinde. Onu ben de eleştiriyordum.
Evet.
Zamanında. Neden eleştiriyordum? Şimdi bir kurul ne kadar darsa o kadar etkiye açıktır.
Evet.
Çok doğal.
Doğru.
Şimdi 7'nin salt çoğunluğu 4. Bazı şeylerde 5 oluyordu Yargıtay seçiminde falan. Eski HSYK zamanında. Şimdi dar kurullarda affedersiniz al gülüm ver gülüm meselesi işleyebilir. Şimdi evet. bakan ve müsteşar bir kişinin Yargıtay üyesi olmasını istiyorsa zamanında, öyle bir kurul için söylüyorum ben. Şimdi iki kişiler zaten bakan müsteşar.
Evet.
Şimdi yanına 3 kişi daha çekerse
evet.
fakat o geri kalanlar da başkalarını istiyor. Birisi bakan Ahmet Bey istiyor, hakim mesela. Öbür üyeler de Mehmet Bey istiyorlar. O diyor ki sen Ahmet'le oy ver, ben de senin Mehmet'ine oy vereyim.
Evet.
Yani ama bu dar kurulda bu sayıyı tutturmak kolay olabiliyor. Yanına iki kişi çektiği
doğru.
zaman.
Haklısın.
Şimdi bu birinci noktaydı. Ve tabii ki yüksek yargı seçimlerini etkiliyor bu. Yargıtay üyesi
tabii,
seçiyorsunuz
tabii,
bakınız.
Tabii.
Şimdi bu çok önemli. Yani.
Evet.
Şimdi diğer şeylere o ayrı bir konu. Hakimlerin hani o yükselmeleri, cezaları falan.
Ama
ayrı.
Asıl özellikle yüksek yargısı. Yüksek tabii, yargıya çok doğru.
Seçim yapılıyor.
Tabii.
Ben bunu her zaman o devirde de eleştirmiştim. Kaç sene önce. Yani böyle şey olmaz dedim.
Aynı bakın, zamanda Avrupa'daki örnekleriyle de değil mi kıyaslandığında?
Efendim, olmaz. Evet. Bakınız çok enteresan. Belki çoğu kişi tam bilmez bu konuyu. Yani şey olarak yasal düzenlemeyi. Askeri Yargıtay üyelerinin seçimi daha demokratiktir eski düzende.
Evet. Peki, askeri, olabilir, evet.
Işte, askeri Yargıtay'ın genel kurulu seçer. 38 kişiydi bizim zamanında. Böyle 5 kişinin oyuyla seçilmez. Evet. 38 kişi. O zamanlar 38'di, evet, sonradan evet, 36.
Hata payı azalıyor çoğunlukça.
Hayır, 30, tabii. Ve 19 salt çoğunluğunun oyunu alacaksınız. Çok iyi. Listeye girdi. Ondan evet. Sonra Cumhurbaşkanı en son işaretliyor. Ama siz listeye giremezseniz Cumhurbaşkanı'nın önüne gidemiyor.
Tabii.
Ama önce ilk eleme Askeri Yargıtay Genel Kurulu yapıyor bir kere. Yani o çok daha bir katılımcı bir şeydi aslında. Çok evet. Enteresandır. Hani sivil asker şeyler daha askeri
evet, yargı. Evet, öyle bir önyargı vardı.
Ha, vardı evet. Ama çok evet. Daha demokratik aslında. Evet. Öyle ben seçime giren bir insanım orada. Evet. Yani öyle basit değildir orada 19-20 kişinin oyunu almak yani. Ben mesela 34'te 27 almıştım. Liste evet. Başı olmuştum. Öyle basit değildir.
Tabii.
Ha. Şimdi tamam bu sakıncalar şey oldu. Tabii siyasallaş şey olarak orada gruplaşmalar oluyor. Yani öyle dendi. Tamam. Bunların hepsini ben de zaten eleştirdim. Ne yaptık 2010 yılında anayasa referandumu sırasında? Getirdik, dendik ki efendim katılımcı bir HSYK olsun. Sistem evet. Güzel aslında. Getirilen ana fikir
evet,
olarak.
Evet, evet.
Ana, nedir? Ana çoğunluk belli bizzat hakimler tarafından seçilen doğru. Üyeler. İşte adli yargı ve idari yargı. İşte bir kısmı Cumhurbaşkanı. Böyle avukatlar şeyinden kontenjanı vardı. Ki o da güzel aslında. Böyle güzeldi aslında. Adalet Akademisi'nden sistem güzel. Ama geldi.
Uygulamada.
Bu sefer evet. Uygulamada işte maalesef. Hı hı. İşte insan unsuru girince zaten. İşte o malum yapı dendi. Bilmem ne dedi. O Yemen oldu dendi. Bilmem ne. Bu sefer o büyük umutlarla ve büyük özgürlükçü, katılımcı bir yargı, daha demokratik bir yargı olduğu ifade edilen o sistem, seçim şeyi tukaka ilan edildi. Getirenler tarafından bu sefer. Bakınız. Evet, getirenler evet, tarafından evet. İlan edildi.
Bir şey. Yaman bir çelişki var yani.
Ya etmeyin. Evet. Şimdi yani bu sefer onlar tekrar getiren kesim veya çoğunluk şeyi itiraz etti bu sefer.
Evet.
İşte hep insan unsurundan. Şimdi onun yeni işte oldu HSYK seçimi. Hani ben yeni oluşturulan HSYK için ben hiçbir ön yargı veya herhangi bir şey söylemem zaten. Söyleyemem. Çünkü hiçbirisinin ne uygulamasını gördüm,
doğru,
ne tanırım, ne ederim hiçbir şeyini bilmiyorum. Ben biraz önce ifade ettiğim o bir de mecelledeki 1792. maddedir sanıyorum. Hakimin nitelikleri sayar. Aslında mecelle bizim
çok güzel ifade etmiş.
Çok güzeldir mecelle. Uzun doğru. Maddeli bir kanundur ama bizim eski medeni doğru. Kanunumuz Cumhuriyet'ten önceki. Orada hakimin nitelikleri saymıştır zaten.
Evet. Zaten onlar olsa mükemmel.
İnanın, tabii. Çok işte ideal. Mecelledeki o evet. Hakim nitelikleri
evet.
Ne uygun bir HSYK uygulaması yapmasını, ülkenin yararına olacağını hani diliyorum, temenni ediyorum. Tabii onu zaman gösterecek. Yani çünkü zamanında ben bir makalemde de bunu söyledim, Baro dergisinde yayınlandı. Hukuksuzluk gün gelir, hukuksuzluk yapana da lazım olur.
Tabii çok önemli, altın bir kural bu. Evet.
Bakınız hukuksuzluk yapan bile nerede hukuk der diyebilir. O duruma evet. Düşebilir. O durumu yap. Onun için hukukun önemi yani hukuk devleti dediğimiz şeyi HSYK önemli. Yarın bir gün bakın ne oldu? Geçmişte şurada yani çok yakın zamanlarda bunlar bütün kamuoyunun önünde cereyan etti. Geçmişte devletin yetkili kişileri tarafından el üstünde tutulan yargı organları şimdi ne hale getirildi? Yine o yetkili organlar tarafından, kişiler tarafından ne hale getirildi?
Evet.
İşte bazı savcılar var biliyorsunuz. Hı hı. Yani onun için yani yarın bana ileride bir şey olmaz zihniyetiyle yargıçlık veya savcılık yapılırsa
evet.
İşte şimdiki örnekler bence ders olmalı aslında. Şu anki yani yakın evet. geçmişte. Onun için bu emniyet mensupları için de geçerli tabii ki. Evet. Emniyet de geçerli, emniyet için de geçerli. Yani yargıyı ben aslında emniyet ayağı da var tabii ki. Bütün bunlar. Onun için ben HSYK'nın yani ülke için tabii hayırlı olmasını diliyorum. Ama evet. işte uygulamalarında umarım hani bu şeyleri dikkat ederler. Yanlışı yanlışla düzeltmeye kalkmazlar evet. en azından. Evet. Ha, öyle diyelim.
Evet, doğru söylüyorsun.
Kinle, tabii. kızgınlıkla, evet. objektif, hukuk neyse, vicdan, adalet neyse ona göre şey yapsınlar. Yani çünkü o hakimlik şeyi üzerinden hiçbir zaman atamadım halen. Evet. Hani sonuçta evet şu anda sıfatımız avukat ama hakimlik mesleğini, bütün o hakimlik yapan herkesi ben eski bir meslektaşım olarak görüyorum. Onların içinde yanlış yapan varsa o yanlışın da yine hukuk kuralları çerçevesinde adil bir şekilde halledilmesi gerektiğine doğru. inanıyorum. Tabii. Yani hani yargısız infaz yapılmamalı.
Çok doğru bir söylediniz. Yani o, tabii.
Yanlış yapan varsa kurallar içinde yine yasalara uygun, yasaların çizdiği sınırlarla uygun şekilde yargısız infaz yapılmadan.
Aslında yapılsın. Bu efendim söylediğiniz yani şey tasfiye genele hareketi şamil
falan deniyor çünkü. Çünkü çok değişik şayialar doğru. var şu anda benim kulağıma geliyor. Şu kadar hakim şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Tamam. Yani eğer içinde şey var. Biz de muzdarip olduk çünkü. Evet. Ben Balyoz davasında işte avukat müdafi olarak bizler kendimiz şikayet eden insanım ben. HSYK evet. O hakimlere neler yapıldı? Ama onlar için dahi ben yargısız infaza karşıyım.
Çok güzel.
Benim demek istediğim o yani. Hani evet. Tamam biz söylemişizdir şikayetlerimizi. Evet. Şunlar. Ama bütün bunlar yine hukuk kuralları çerçevesinde. Yani bizim maruz kaldığımız hukuksuzluğa ben onların maruz kalmasını asla istemem.
Çok güzel bu yaklaşım.
Böyle bir şey olmaz tabii. Yani. Evet. O zaman işte insanlığımızdan ben yani insanlığımız zedelenir.
Evet. Yani. Fakat efendim en son söylediğiniz konu aslında genele şamil düşünülmesi gereken bir şey dediniz ya. Yani kanun ve hukukla yani delili varsa üzerine gidilsin. Tabii. Ama yoksa da gayet, bu bütün kurumlar için geçerli değil mi?
Her şey için. Bu emniyet her için. Yerde. Her şey evet. için geçerli. İşte tabii sırf hakim için değil.
Çünkü ipin ucu kaçar.
Normal insanlar için. Tabii. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yani kendimizi koyalım. Bir gün evimizde oturuyoruz. Bir tebligat geliyor evet. evimize. Senin hakkında şöyle dava açıldı.
Evet.
Yani gidiyorsunuz ceza davası. Hukuk da olabilir bu. Sen şunu şöyle yapmışsın deniyor. Efendim yapmadım. Delil yok. Hani delil ne? Delil yok diyorlar. Yani ama sana ceza veriyorum. Misal yani hani. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Siz bu nasıl isyan etmezsiniz buna? Şimdi aynı şekilde onun için delili olmasıyla delil olmadan öyle zan, tahmin, şüpheyle böyle bir şey olamaz. Yani evet. o zaman her insanı şimdi bakınız. Şimdi biz hem diyoruz anayasamızda inanç hürriyeti var koyuyoruz değil mi? Kimse inancından dolayı kınanamaz diyoruz değil mi? 24. madde. İşte bir sürü daha hürriyetler var.
Evet.
Düşüncesinden dolayı kimse kınanamaz. Düşünce hürriyeti diyoruz. Evet. Siz kişiyi delilsiz delil yok ama ben senin şöyle düşündüğünü biliyorum. Kafandakini onun kafasındakini okuyorsun.
Evet.
Yani sen şucusun diyorsunuz. Şimdi ben size diyorum
tabii,
ki
yaftalıyor zaten.
Sayın Aylin Atmaca. Siz şucusunuz. Efendim değilim diyorsunuz. Ben gözünüzden anlıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
Yani hani aynen böyle yani basite indirgedim ben. Tabii. Ama yani böyle olmaz. Yani tabii. sen şucusun, sen bucusun bilmem ne falan böyle olursa evet. o zaman yarın bir gün
aslında efendim zaten şucu bucu olmaktan da ziyade şucu bucu olduğun için kanuna aykırı bir şey yapıyorsan değil mi burada zaten?
İşte ben şimdi zaten evet. onu da söyleyeceğim. Evet. İşte, hayır şimdi onun evet. devamı var.
Evet.
Şimdi zaten önemli biraz önce ne dedim ben? O hakimin hani mensubiyetler. Hakim şucu da olabilir, bucu
tabii,
da olabilir.
Tabii dediniz.
Ha önemli olan nedir? O şuculuğunu, buculuğunu dosyaya yansıtıyor mu? Mesela
tabii.
bu.
Budur.
Yani hani önemli evet. olan bu. Tabii. Yoksa şimdi bir hakim düşünün.
Evet.
Hakim korkunç derecede muhafazakar. Yani evet. muhafazakar tabii o da aslında izafi bir kavram. Dini vecibeleri yönünden bilmem ne falan. Şimdi o hakim eğer onu görevine yansıtmıyorsa,
Evet.
İsterse hani en koyu sofu dediğimiz, hı hı, bir yapıda olsun.
Evet.
Benim için hiçbir sakıncası yok.
Evet. Bakın.
Benim,
evet,
için.
Evet.
Sakıncası yok. Hani bazıları öyle hakim mi olur? Hı hı, hı. Benim için hiçbir sakıncası,
doğru,
yok.
Doğru söylüyorsunuz. Evet. İsterse, bunun tersi de olabilir.
İsterse eşi de kara çarşaflı olsun. Hı hı. Yani misal.
Tabii tabii. Yani. Yaklaşımınız doğru ama. Evet.
Hiç fark etmez.
Bunun tersi de yeter, geçerli değil mi? Tabii.
Şimdi ama hakim buna mukabil.
Evet.
Öyle olmaz da.
Evet.
Yani şimdi öyle oldu hakim. Tamam, sakıncalı, hı hı, diye. Ama hakim içki içiyor. Hakim şunu, hı hı, yok hakimden zarar gelmez. Hı. Hayır, böyle bir şey de olmaz. Tabii, tabii. Yani onu demek istiyorum. Bunların, evet, kıstası yok.
Yok.
Ben hakimin dosyası, kararlarında bu mensubiyetini yansıtıyor mu? Yansıtıyor,
tabii,
ama
tabii.
Benim için budur. Yani benim, evet, öyle arkadaşlarım var da hakim.
Evet.
Yani, tabii, yani ben hani şimdi şey yapmıyor. Şey değil. Hiç dosyada hiçbir şeyini yansıtmazdı. Asla.
Evet, evet.
Onun şeyi ayrıdır. Hı hı. Düşünce, inancı. Onun inancı. Biz ne ona karışırdık, ne onu kınardık.
Evet.
Dosyaya da asla yansıtmazdı. Asla.
Evet, işte
asla.
Olay bu zaten.
Benim en güvendiğim hakim arkadaşımdı mesela.
Evet.
Bakınız. Evet. Yani, evet, öyle bir insan değildi.
Evet.
Dış görünüşüne, şeye baktığınız zaman ama, hı hı, ha bu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor, ha şunu da yapıyor. Hmm, bu demek ki böyle. Değil. O öyle inandığını yapıyor. Dosyada da inandığını yapıyor ama.
Evet.
Bakınız.
Evet.
Dosyada ayrı inandığını yapıyor. Orada yani buna bakmak lazım. Ama bizde şekle bakılıyor. Şekle. Şimdi ne yapılıyor? İşte Türkiye'de bakınız, yani daha önceden tabii birçok şeyler oldu. Bazı konular yasakla hiçbir yere varılmaz. Yasakla.
Doğru.
Bakın benim rahmetli babam serbest işle meşgul olan bir şeydi. Bürosunda işte açıkta viskiler evde falan. Ben hiç viski içmem, sevmem bile. Hı. Açıkta olduğu için. Yani niye biliyor musunuz?
Baskı
gizleseydi eğer, hı, dolaba falan kilitleseydi o gençlik şeyiyle, hı, dolaba anahtarı uydurur açar içerdik herhalde.
Hı hı.
Hiç benim merakım yoktur. Hı hı. Hiçbir şeyi de yasaklamadı. Ortada dururdu.
Evet.
Ama yasaklasaydı, hı hı, şey, ülkedeki bazı sorunlar şu anda,
evet,
o geçmişteki yasaklardan kaynaklı.
Bu doğru.
Kesinlikle ben buna inanıyorum. Hı hı. Bazı terörle ilgili de bazı sorunlar var. Bakınız. Hı hı. Ben çünkü o davaya bakan bir hakim olarak o konuyla ilgili benim bir prensibim vardır. Eğer bir dava bir örgüt davası ise bu insanlar ne istiyorlar sorusuna kendi kafamda, yani öylesine,
evet,
ben onların yayınlarını okurdum.
Evet.
Ben yani o mesela PKK davası ile ilgili, Kürt şeyleri ile,
evet,
ilgili ben okudum.
Evet.
Yani, hı hı, öbür davalarla ilgili başka kitapları okudum mesela, hepsini. Onlara kendimi, onlarla empati.
Evet, kurabilmek için. Ha, çok güzel.
Ne diyor bu adamlar? Hı hı. Ne istiyorlar? Ha bu ne istiyorların cevabında, ha bu adam haklı deyip de yasayı ihlal etmişse ceza vermemezlik anlamında.
Yine dosyaya göre hüküm veriyorsunuz tabii ki.
Evet. Ama ben bu adamları bir tanıyayım bakayım.
Evet,
şey
bu
anlamda.
Güzel ama.
Ha,
evet.
Şimdi birçok şeyler hata, yani yasaklarla ileri geliyor.
Doğru.
Yasak.
Doğru.
Şimdi,
evet,
bakınız. 90 1'de kalktı o sanırım tabii. Kürtçeden başka dillerin konuşma işte yasağı var, kanun,
evet,
vardı. Özal zamanında kaldırıldı bu. Ben Diyarbakır'daydım.
Evet.
Hatta o zamanlar 141, 142.
Tabii.
madde, 163. madde.
Tabii.
Türkiye komünist falan olmadı. Hı hı. 141, 142.
Kalkınca.
Öbüründe de 163 kalkınca diye,
evet,
bilmem ne
olmadı. Tabii, olmadı.
Ha, şimdi Diyarbakır'da bu kanun şey olunca sokakta geziyoruz da, tatil günü tabii. Şeyler var, seyyar satıcılar var. Kürtçe kaset şarkılar,
evet,
peydah oldu. Hı hı. Çalıyorlar yüksek sesle falan. Aradan bir müddet geçti. Biz yine gidiyoruz. Ben hep konuşurdum halkla, vatandaşla. İşte giderdim. Siviliz tabii. İşte ya nasıl işler falan. Onlar sivil kıyafet saçımızdan anlıyorlardı. Komutan, ya işler iyi değil komutan. Ya niye? Ya ilk zamanlar heves etti, millet aldı. Şimdi pek kimse almıyor. İnanın.
Bu yasak bakın, mantığından yola
çıkarak
söylüyorsunuz. Bakınız
aydınlanın. İnanın,
evet,
ben bunu gördüm gözümle,
evet,
yani.
Evet.
Öyledir. Yasağa ilgi vardır. Yasağa ilgi vardır. Bırakın ki isteyen öyle mi giyinecek?
Hı hı.
Şöyle mi giyinsin?
Doğru.
Kimse de ondan zarar gelmez.
Evet,
yani
doğru,
bir şey olmaz. Giyindi, evet,
bu bakış açınız çok doğru.
Kafa
çok
şeyiyle.
Güzel, evet.
Yani sen kafaya bak. Kafaya, kafaya. Hı. Kafasından atabiliyor musun bunu?
Tabii.
Yani onun için yasakla ilgili hakimlikte de yani kafayı, düşünceyi okumaya çalışmamak lazım kafasındaki. Evet, bizde evet. Ama maalesef hep siyasetimiz de böyle çünkü. Sen bunu şunun için söylüyorsun. Evet. Sen bunu bunun için söylüyorsun. Somut olgu olmadan şey yapıyoruz ama tabii hakimlikte hiç olmaz işte bu.
Evet. Biz bunu bunun işte insanlar dediğim gibi az önce de söyledim ama buna dair bir kötü örnekler, birkaç tane kötü örnek bile yaşamak tabii ki o güveni zedeliyor. Bizim başımıza şöyle bir örnek gelmişti, kısaca bahsetmek istiyorum. Yüksek yargıda giden bir davamızda, geçmişte olan bir şeyden bahsediyorum. Dosya sayısı oldukça kabarıktı. Fakat bunun sebebi hep savunma dosyaları. Mesela 100 klasörden oluşan bir şey varsa eğer, bunun 99'u belki savunma klasörleri. Bir tanesi de iddia klasörleri, iddialardan oluşan bir klasör. Şimdi daha daireye ulaştığında ilgili dairenin başkanı şöyle bir şeyde bulunuyor. Diyor ki 100 klasörse bunda zaten diyor suç çok büyüktür diyor. Şimdi bunu da o sırada yanında olan bir anayasa profesörü dostumuz şahit oluyor. Şimdi bunu duymak mesela çok acı bizim açımızdan. Çünkü bir bakın bakalım işte yüksek yargıda bir daire başkanı olmuş bir insanın bunu söylemesi bence cahillik.
Şimdi
geçmişte kalmış. Hepsi emekli olmuş insanlar. O yüzden böyle rahat söylüyorum.
Dosyaların bir dava dosyasının klasör sayısının çokluğu bir şey ifade etmez.
Evet. Yani. Açınca görecek zaten öyle olmadığını.
Şimdi burada da böyle. Şimdi bir hakim yüksek mahkeme heri. Yani daha dosyanın klasör sayısı içini görmeden. Evet, yok efendim bu şu kadar klasör varsa bu böyle.
Nasıl bir ön yargı?
Böyle bir şey olmaz. Ha, evet. Belki bunu bilmiyorum tabii. Hı-hı. Hani espri olarak mı söyledi? Yani bilmiyorum hani çünkü ben başka türlü
bize
düşünemiyorum.
Bize aktarılan gayet ciddi.
İşte evet, bilmiyorum yani hani ben düşünemiyorum yani tabii, başka türlü. Hakimlik anlayışıma göre uygun bir şey değil bu yaklaşım. Belki espri olarak da söylemiştim.
Ama işte bu tip örneklerle karşılaştığımızda da ne yazık ki.
Espri olarak bile söylenmez. Yani tabii. Hiçbir zaman bunun hakim böyle konularda konuşmaz.
Evet.
Konuşmamalı zaten. Yani tabii. Mümkün değil. Yani tabii. Benim bir tabirim vardı. Çok tavasız olurdu bize sıkıntı mahkemelerindeyken. Yani şöyle tavasız olur. İşte bizim akrabalarımızı bulurlar. İşte evet. Şunları bunlar. Yani evet. Tabii o vatandaşın çocuğu şey olmuş. Anne baba kardeş canı yanmış. Onlar da hani öyledir yani.
Evet.
Bir onlara hiçbir şey demezdim ben. Bana getirilen söylenen şeylerin hepsine benim bir tabirim vardı. Rabbisi bilir. Allah yani. Tek bunu cevap verirdim. Hani ne şeyse. Evet. Bir en olumsuz durumu olan kişi için bile. Hani mesela şimdi ben sizinle tanışıklığım var varsayalım. Siz bana diyorsunuz ki yani işte şu ya bir şey yokmuş bunun hani. Evet. Mesela diyorsunuz bizim o bir dosyayla ilgili. Ben size mesela kişiye bakıyorsunuz dosyaya. Ben bakıyorum. Adam 3 adamı öldürmüş mesela. Hani deliller var bir sürü. Hiçbir zaman söylemezdim ya Aylin Hanım siz öyle diyorsunuz ama bu 3 kişiyi öldürmüş. Olumsuz bir şey de söyle. Hiçbir şey söylemezdim ben. Tabii. Olum hiç Rabbisi bilir derdim. Kararla birlikte hani. Tabii. Çünkü hakim yani kararında söyler her şeyi.
Tabii çok doğru söylediniz.
Ben eşimle bile konuşmazdım dosyaları.
Evet.
En önemli dosyanın kararını eşim televizyondan duydu. Evet. Biz böyle biraz da çok tutucu, çok tuhaftık yani. Açıkça söyleyeyim bakın. MHP'nin kararını eşim televizyondan duydu.
Evet.
Vallahi bilmiyordu. Öyle yani. Tabii. Neden? Ona güvensizlikle ilgisi yok.
Elbette.
Yani bilmesin. Evet. Yani hiç. Zaten o konuları hani şey yapmazdı fazla bana sormazdı.
Tabii ama güzel bir prensip bu yani.
Hiç televizyondan duydu. Televizyondan. Yani böyle o hakimlikte şey budur.
Tabii.
Başka türlü olmaz yani hakim. Ben hiç mesela not tutmazdım. Hani bazı hakimler dosyada hatta onlar ele geçiyor bazı şeylerde. Dosyalarda yanlışlıkla arada kalıyor. Çok skandallar oluyor. Ben gördüm bu zamanında eskiden basında böyle hakim not yazmış içine.
Evet.
İşte mahkumiyet bilmem ne falan filan diye kalmış o da. Görmüşler avukatlar bir şey. Ben hiç not tutmazdım öyle.
Evet.
Not bende şu vardı. Yani sanıkların adı, suç, tanıklar. Kimler dinlendi? Yanında artı eksi koyardık. Yani dinlenen yuvarlağı alıp. Delillerin şeylere dökümü. Başka kendi kanaatimle en küçük bir yani bir damla hani bir şey yoktu yani.
Evet.
Hani açık yani o dosyada dururdu o zaten. Yani hani dosyanın önünde dururdu o. Gizli kapaklı değil yani. Hani ben duruşmayı idare ederken hani önümde sanıkların hangi tanık dinlenecek işte yani bunları hani şey yapmak için açıkta dururdu. Yani böyle hakim böyle olmalı.
Tabii.
Hakim ketum olacak bir kere.
Tabii.
Yani kesinlikle.
Ama yine bakın döndük dolaştık şuna geldik. Halkın güven duygusunun zedelenmemesi ya da halka o güven duygusunu aşılayabilmek dediniz ya siz cümlenizin başında.
Gelelim, tamam, evet. Onu yargılan işte şimdi tabii. Şimdi bu tabii dikkat edersek yani biliyoruz daha doğrusu. Mahkemelerde kürsünün arkasında ne yazıyor? Eskiden adalet mülkün temeliydi. Şimdi adalet devletin temeli. Mülk, oradaki mülk zaten devlet.
Devlet anlamında. Evet.
Şimdi doğru. Yine benim şeyi de söylemiştim. Bu çok doğru bir şey. Eğer adalet devletin temeli ise ki öyle. Benim düşünceme göre devlete karşı işlenebilecek en büyük suç adaletsizliktir. Neden? Devleti çökertir çünkü.
Doğru.
Devlet sistemini çökertir. Hı hı. Şimdi işte buradan oraya geleceğim. Şimdi eğer halkta adalete olan güven ne kadar azalırsa olağan yolların dışında başka evet. yollara başvurma eğilimi başlar.
Evet.
Geçmişte bu çek senet mafyası meseleleri vardı.
Evet.
Kişi yargıya başvuruyor, işte icraya veriyor bonosunu, çekini falan. İşte icralar böyle şu olmuyor falan. Ne yapıyor? Gidiyordu. Türemiş, o işte uğraşan tipler %50'sini bana ver diyorlar. Gidiyorlar, silah dayıyorlar işte. Tahsil ediyorlar parayı falan. Yani ihkakı hak.
Evet.
İşte yani bu çok tehlikeli bir şey zaten. Eğer şimdi vatandaş yakını öldürüyor birisi, öldüren ceza almıyor veya şöyle oluyor, etkili ceza olmuyor veya ondan sonra ne oluyor? Kendisi adaleti yerine getirmeye
evet,
kalkıyor.
Evet.
İşte hani kan davaları böyle. Hı-hı. İşte bunu vatandaşın en büyük, onun için ben devlete karşı işlenebilecek
doğru
en büyük suç diyorum.
Evet.
Devlet düzeni örselenir. Hı hı. Asayiş bir kere ortadan kalkar.
Evet.
Yani kendi halk o zaman istediği gibi böyle başıboş hareket ederse. Onun için adaletin en büyük şey tehlike işte yargının bu hale gelmiş olması. Şu anda maalesef yargıya olan güven, yani bakınız ben hukukçu olarak, avukat olarak yani bize akıl danışıyorlar, soruyorlar bir dava açalım, hukuk dava. Evet. Ya diyoruz dava şu kadar sürüyor.
Evet.
Ya çok acı bir şey bu.
Tabii.
Ya biz dava açmama önerilerinde bulunuyoruz bazen. Yani evet, etkili tabii. sonuç alınamayacağı için. Mesela tazminat davası
evet.
Türkiye'de.
Hı hı.
Bu çok büyük yani enteresan bir uygulamadır bizde. Gerçekten Türkiye'de bu tazminatla ilgili şimdi bizim Yargıtay'ımız diyor ki haklıdır kendi çerçevesinde bir şey de demiyorum. Tazminat bir zenginleşme aracı olmamalı diyor.
Evet.
Tamam doğru. Ama şimdi öyle olaylar var ki ihmaller sonucu mesela kişi çocuğunu kaybetmiş. Yani herhangi bir ölümü olmuş.
Dolayısıyla karşılıksız da kalmamalı bu yani. Evet.
İnanın Aylin Hanım ölümün bir insanın karşılığının manevi üzüntüsünü 10 bin lira 15 bin lirayla
aslında,
karşılığı
tabii.
böyle bir şey
tabii,
olamaz.
Tabii.
Gerçi yani şimdi böyle bir şey olmamalı.
Tabii.
Maddi tazminat konusu aynı şekilde manevi. Hani filmlerde izliyoruz, uygulamada da öyle. Amerika'da falan hani tıbbi hatalar
tabii,
hastane.
Tabii çok ciddi yani bir karşılık hastane, buluyor değil mi? Yaptırımı çok büyük
bir şey
oluyor tabii.
Yani dolayısıyla o hastane
evet.
doktor istihdam ederken bütün bunları hesap ediyor.
Tabii.
Yarın
tabii.
O
sistemi
doktor,
düzeltmeye yarıyor yani.
Hastane olarak. Çöküyor yani. Adamı iflasa sürükleyecek tazminatlar şey yapıyor.
Doğru.
Veya başka kurum. Ama bizde öyle değil.
Hı hı.
İşte görüyoruz. Şimdi bakın hani bu iş kazaları
evet,
oluyor. Bakınız,
evet. Şu an benim de aklıma aynı
daha
geldi.
Yeni
evet, tabii,
bugün bu programa gelmeden önce yine bir yerde daha göçük olmuş.
Evet.
Maalesef.
Evet, evet maalesef biliyorum.
Yani,
evet.
Şimdi sonuçta ne oldu
üç
bilmiyorum.
Üç tane Çinli değil mi galiba?
Yani en son detayını öğrenemedim.
Evet altında evet.
Şimdi bakıyorsunuz işte Soma oldu.
Tabii.
Evet hani.
Evet.
Öbürü bakın bu Ermenek'deki şey işte. Şimdi böyle olmamalı.
Tabii tabii tabii.
Yani insan hayatı bu
çok
kadar
doğru söylüyorsunuz.
Tazminat olayı şimdi vatandaşın yargı mesela ben inanın
çok önemli
geçen
bir noktaya
oldu.
Şu an temas ettiniz.
Bugün
çok
hatta
önemli.
Bir
evet.
görüşmem vardı.
Evet.
Yani önerim şu oldu gelen bayan kişiye hanımefendi alabileceğiniz tazminat şu dedim 5.000-3.000 manevi. Yani böyle oluyor. Bunlar olmamalı.
Evet.
Yargı şu anda, yargı ne yazık ki hı hı. bu şeyi verdi. Vatandaş o zaman yargıdan umudunu kesmemeli.
Evet.
Yargıdan umudumuzu kesersek bambaşka yollara gider.
Tabii.
Yani olay. Terör, anarşi, nereden doğuyor anarşi? Anarşi dediğimiz başı bozukluk yani işte herkesin istediği şeyi yapması. Eğer güvenlik sağlanamaz, devlet güvenliği sağlayamazsa evet. İşte 12 Eylül öncesi bakın öyle ortam vardı. Her gün 4 5 10 tane doğru. insan Hı-hı. vuruluyordu. Çeşitli evet. kesimlerden, değişik mesleklerden.
Evet. Artık önü alınamayınca öyle değil mi?
Gayet tabii.
Evet.
İşte öyle oldu. Çünkü karşılıklı bir kan davası haline geldi bu.
Evet.
İşte bunu buna meydan verilmemeli. Artık tabii devletin şey yapması lazım buna. Tabii. Bunu iktidarın yani daha doğrusu sorumlu mevkide olanların esas bunu düşünmesi lazım. Ve inşallah ümitli olalım diyorum.
İnşallah tabii
yani?
Tabii hani mutlaka ümitli olalım tabii ki.
Çünkü hiçbir zaman ümitsiz olmamamız
tabii.
özellikle hukukçu olarak hukuk düzeninden asla ümitsiz olmamamız lazım bizim
tabii
yani.
Ki.
Başka türlü yaşamamızın anlamı kalmaz.
Tabii. Bir de siz mesela kendi hayatınızdan örnekler veriyorsunuz. Bu yapılabildiğinin göstergesi. Yani siz yapmışsınız, başkaları yapmış, arkadaşlarınız yapmış. Bu yapılabileceğinin göstergesi.
Kesinlikle efendim. Değil bakın evet. kesinlikle.
Tabii. Siz de zor şartlarda çalışmışsınız. Bakın sıkı yönetimde.
Ben size şunu söyleyeyim. Daha evet. somut bir şey söyleyeyim. Yani çoğu kişi tabii bilmiyor bunu. 12 Eylül ihtilali darbesi. Biz eski şey olduğu için hep ihtilal lafını kullanıyorum. Ağız alışkanlığı. Oldu. Bizim mahkemede 6 kişiydik biz. 6 hakim.
Evet.
Mahkemenin başkanını attılar işte. Bakınız.
İhtilalle birlikte.
Kasım ayında.
Evet.
Eylül, 12 Eylül, evet, evet. 8 Kasım.
Evet.
Attılar. Kanuna bir hüküm getirdiler. Sıkı yönetim kanunu. Sonra kalktı o hüküm tabii de. Aynen. Hizmetinizde yarar görülmemiştir. Bir iki satır bir yazı. İnanın böyle.
İhtilal kanunları yine yani.
Hayır işte sıkı yönetim kanunları bir hüküm. Hayır demek istediğim şu. Şimdi bundan büyük gözdağı olabilir mi?
Tabii.
Geride, evet, geride
tabii,
kalan
tabii,
beş hakim
tabii,
için.
Tabii tabii. Zaten özel yapılma sebeplerinden belki de bir tanesi bu.
Hayır. O bir karar verdi. Beğenmediler. Hı-hı. Onun için attılar. Hı-hı. Velev ki karar yanlış.
Evet.
Yani şimdi bakın ben onu tartışmıyorum.
Anladım. Lazım. Evet size yansıması
hiç,
açısından
hiç
söylüyorsunuz.
Önemli
tabii ki doğru. Evet, evet.
Hiç önemli değil.
Evet.
Ve dava hakkınız falan da yok. Zaten anayasayı kaldırdı adam.
Doğru.
Rafa aldı.
Doğru.
İhtilal yaptı.
Doğru.
Anayasa askıya alındı. Hakim bağımsızlığı falan fiilen kanunen yok. Zaten
korkunç,
yok.
Yok.
Bakınız. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Devlet arşivlerinde var bu belgeler. Geri kalan 5 hakim dilekçe verdi. Geri kalan 5 hakim. Bunların 3'ü emekliliğini almış hakimdi. 2'si almamış hakimdi. Birisi bendim. Sonunda dilekçeleri nereye veriyoruz biliyor musunuz? Milli Güvenlik Konseyi'ne.
Evet.
5 kişi. İşte Evren.
Biliyorum tabii tabii.
Yani 5 kişinin ağzından çıkan kanun oluyor değil mi?
Tabii ki.
Öyle bir devresi. Kasım ayı, Kasım.
Tabii. Çok sıcak.
Anayasa, baba yasa kalkmış. Yani o askıya alınan anayasa biz tabii yine yazıyoruz.
Evet.
Hakim bağımsızlığı. İşte bunlara aykırıdır, bunlara aykırıdır. Kınıyoruz diye bitiyor dilekçe.
Bravo. Evet. Heh.
Bir tanesini de atacaklardı o verenlerden falan. O biraz daha bir şeyler eklemişti. Şimdi ben düşünüyorum seneler sonra. yani diyorum biraz affedersiniz hani çok serden geçti ruh varmış yani. Yani hangi akla hizmet yapmışız biz?
Evet.
Belki o yaşta ben o zamanlar 30 yaşındaydım.
Evet.
Yapmışız, yaptık. Yani nasıl yaptık bilmiyorum işte yaptık.
Güzel
yani.
Yapmışsınız, dik
yaptık.
Durmuşsunuz.
Bir şey olmadı yani.
Evet, evet.
Bir şey olmadı.
Belki siz dik durduğunuz için bir şey olmadı.
Ya bir şey olmadı. Biz yine bildiğimiz, istediğimiz kararı verdik.
Belki korkak
verdik.
Davranılsa daha farklı sonuç olacaktı.
Tabii yani istediğimiz kararı verdik.
Tabii.
Yani yapılan bunlar, bu da oldu. Bu da oldu. Yani demek istediğim. Ben
bu da
biraz
güzel
önce
örnek.
Ben bunları bir laf söylerken geçmişte bazı şeyler olduğu için söylüyorum.
Tecrübelerimize binaen.
Yani hakim cesursa kimse yapamaz.
Evet.
Bakın.
Evet.
Yani darbe olmuş.
Evet. Tabii ki.
Darbe olmuş ya adam. Beş tane adam yani ve her şeyin onun elinde.
Tabii.
Ve sonra emekliliğin yok, bilmem ne yok. Biz o zaman gençtik daha. Hiçbir emekli, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok.
Tabii.
Yapmış, yaptık işte. Evet. Nasıl yaptık? Yaptık.
İyi de yapmışsınız yani.
Yapmış
evet.
Yani
evet.
Yani öyle şey değil hemen.
Evet.
Seneler sonra o atılan hakimin hakları Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararıyla yeni bir kanun çıktı.
Evet,
ben
evet.
avukatlığını yaptım, aldık onu.
Evet, o da güzel
aldık,
olmuş. Evet.
Aldık. Bizim eski mahkeme başkanımız işte. Bir karardan dolayı attılar onu.
Evet.
Ben orada tarihi gerçekleri anlattım mahkemeye. Avukat olarak anlatmıyorum dedim. Hem tanık avukatım olarak. Hem tanığım. Hı hı, evet. Yaşadım.
Tabii.
İçlerinde tabii. Yani içinde. Yani onun için bu her yerde böyledir ama. Evet. Bakınız sadece hakimlikte değil. Hı hı. Yani sivil bürokraside de böyle.
Tabii tabii. Çok
siz
doğru.
Şimdi herhangi bir sivil
bürokraside... Bu prensip her yerde geçerli.
Kaymakamsınız. Hı hı. Eğer affedersiniz... Pirpirikli, hı hı. Korkak bir insansanız...
Evet, evet, gölgenizden korkan bir insansanız...
Size
zaten,
herkes tabii. Her etkiyi yapar Aylin
tabii,
Hanım.
Tabii, doğru.
Vali kanunsuz da emir verir.
Evet.
Onu yaparsınız. Hı hı. Veya bir polis amirisiniz. Yani ama cesursanız yani ve vicdanlıysanız... işte hak, adalet duygunuz yüksekse... Size vali değil, kimse bir şey... Ha, efendim onu kabul etmiyorum ben işte. Ha, bunu beni çok eleştiriyorlar benim bu sözümü. Efendim, kahramanlık... tayin eder. Etsin. Hı hı. Etsin. Hı hı. İşte.
Tabii tabii.
Zaten,
bunu diyebilmek zaten
bakınız,
başarı.
Eğer ülkede
evet.
Bürokraside
evet.
Bu sivil asker onu etti. Yerine gelen de aynısını yaptı. O da etti. Etti.
Doğru.
En sonunda o güç ram olur.
Doğru.
Bakınız. Doğruya
doğru.
Ram olur.
Doğru.
Bakın evet. Herkes aynı dirayeti gösterir. Zaten herkes hı. Aynı dirayeti gösteremediği için.
Evet.
Şimdi ben direndim. Affedersiniz siz direndiniz. Hani ters örnek hı. Vereyim şimdi. Ters olmasın şey olmasın. Siz direndiniz.
Evet.
Sizi aldılar.
Evet.
Ben ram oldum.
Hı.
Adam amacına ulaşıyor tabii ki işte.
Tabii, tabii.
Ama ben de direnirsem.
Tabii tabii.
Mehmet'i getir. O da böyle böyle.
Tabii.
O zaman ha.
O diyor, istemiyor. O sistem
işlemiyor. Şey yapamıyor. Tabii, bakınız tabii. Yapamaz. İnanın.
Doğru.
En güçlü iktidar bile yapamaz.
Çok doğru.
Yani isterse darbe idaresi olsun.
Hı hı.
Yaptıramıyor. Yapmıyor adam.
Hı hı.
Tamam onu atıyor. Onu da tayin ediyor. Onu da. Hı hı. En sonunda adam kalmayacak.
Çok güzel bu örnek.
Bakınız.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Ama işte herkes işte bana diyorlar ki ben bunu söyleyince herkes o dirayeti gösteremiyor.
Ne gösterecek tabii.
İşte.
O zaman o mesleğe girmeyecek.
Evet.
O makamda olmayacak.
Bazı meslekler fedakarlık
tabii. Tabii o şeyde olmayacak.
Bazı meslekler. Şimdi mesela
emanete
adam
ehil olacak.
Pilot.
Hı-hı.
Yani bir evet. Pilot. Savaş pilotu. Bir kere bu ölümü göze alıyor zaten.
Evet.
Zaten pilotların yani şey, bütün siviller de öyle de yani esas hı-hı. Savaş pilotu. Çünkü jet uçağı daha farklı. Pistten o levyeyi kaldırdığı an ölüm tehlikesi başlıyor adamda. Daha ortada hiçbir şey olmasın. Hani
evet.
Böyle bir çatışma şu bu. O gerek yok yani. O evet. Makinenin bizatihi kendisi tehlike zaten.
Tabii.
Çünkü her an her şey olabilir.
Evet.
Yani öyle bir anormal bir süratle gidiyor işte kalkıyor iniyor bilmem bir sürü şeyler oluyor ki.
Evet.
Her şey tehlikeli. Çünkü küçücük bir hatası onun değil. Aşağıdaki personelin. Bakımı var ya onun.
Evet hani, tabii.
Yani bir vidayı bilmem veya bir küçücük elektronik zaten hepsi elektronik şimdi şu anda. O devredeki bir bilgisayar arızası bilmem nesi falan.
Tabii.
Tık gidiyorsun yani. Onun için şimdi tehlikeli meslek.
Hı-hı.
Sen girdiysen.
Tabii artık onun sorumluluğunu alacaksın tabii.
Öyle. Hakim olduysan, savcı evet. Olduysan.
Evet.
Efendim şöyle. Ben şimdi hakimim. Ben de iki klasör tehdit mektubu var eskiden kalma yani dolu. Hı-hı. Tamam ben bunu göze alarak girdim.
Tabii.
Ben örgüt davasına girmem. Örgüt beni tehdit eder. Aileme şunu yapar, bunu
evet,
yapar.
Evet.
Böyle şey olmaz.
Tabii.
Hakim olduysan
hı hı,
o dava
olur.
Önüne
tabii.
Geldiyse ona da bakacaksın.
Tabii tabii.
Yani.
Tabii.
Ve onun gereğini yapacaksın.
Evet.
Yani. İşte onu diyorum ben. Ama işte bizde maalesef yapılmıyor. Ondan sonra işte o hakim yapmadı, onu aldı. O kaymakam yapmadı, onu aldı. Bir tanesini buluyorlar sonunda.
Hı hı.
İşte herkes ama, aynı olmuyor tabii.
Fakat işte siz zaten bunun örneklerini hem bizzat yaşamışsınız hem de mesaj olarak da verdiniz. Çok doğru şeyler söylediniz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son birkaç cümleniz varsa onları da alayım. Çok akıcı ve çok güzel bir program oldu. Çok istifade ettik. Teşekkür ediyoruz.
Şimdi efendim ben şunu ifade edeyim. Ben ülkemiz için öncelikle çok kritik bir eşikten geçiyor ülke.
Evet.
Her yönüyle yani jeopolitik durumumuz
evet başta olmak üzere tabii
birçok yönden çok kritik günler yaşıyor aslında.
Hı hı.
Tüm vatandaşların birlik beraberlik içinde biraz önce hakim için ifade ettiğim tüm mensubiyetlerinden sıyrılarak işte Lazmış, Türkmüş, Kürtmüş.
Tabii, tabii, çok
işte
güzel.
Suriyeliymiş falan. Yani neyse, mensubiyeti neyse.
Evet.
Sıyrılarak kimsenin dolduruşuna gelmeden bu coğrafyada birlikte yaşamanın hazzını tadacak günlere doğru yelken açmasını ben temenni ediyorum bütün vatandaşların.
Çok güncelikle. Güzel mesaj verdiniz. Ha, onun için kimse şu an sokakta, en ihtiyaç olunan konu.
Sokakta derdini aramasın bence.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir Herkes İçin Adalet programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.